Ayrım 30.
Bu bakımdan şarlatanları bilim çağının sihirbazları gibi görmek mümkün. Asıl sihirbazlardan tek farkları, sihirbaz olduklarını kabul etmeyip, yaptıkları işin bilimsel bir temele dayandığını iddia etmeleri. Buna pek şaşmamalı, zira birkaç yüzyıldır bilim toplumda büyük bir saygınlık görmektedir. Şüphesiz şarlatanlar sadece bilime dayalı olarak çalışan kişilerin hiç çözemedikleri bazı pratik sorunları çözmek iddiasında değiller. Çoğu zaman bilinen, yerleşmiş veya ortodoks yöntemlerle de hiç değilse kısmen çözülebilen sorunları daha iyi, daha çabuk veya daha ucuza çözebildikleri iddiasındalar. Bu bakımdan ortodoks bilimde yarış veya çekişme halinde oldukları söylenebilir. Bilim ilerledikçe durmadan yeni teknikler ve teknolojiler geliştirilmektedir. Örneğin modern tıp deneme ve yanılma yöntemine dayanan koca karı ilaçlarıyla tedavi aşamasını çoktan gerilerde bırakmıştır. Hastalıkların nedenlerini araştırıp ona göre bu nedenleri ortadan kaldırmanın çarelerini aramaktadır. Buna rağmen bazı önemli hastalıkların hiç değilse köklü tedavi yöntemleri hala bulunamamıştır. Daha doğrusu sizler öyle düşünüyorsunuz belki ama şarlatan çoktan onları tedavi etmenin yolunu bulmuştur ve bu üstün veya özel becerisini insanlığın hizmetine sunmaktadır. Dolayısıyla modern tıp onlara belki bir gün çare bulur diye tevekkülle beklemeniz gerekmez. Yakın yüzyıllara gelinceye kadar her teknolojik yenilik sağduyu bilgisine dayanıyordu. Modern bilim ortaya çıkalı beri sıradan adamın el yordamıyla bulduğu teknikler yerini yavaş yavaş teknolojiye bıraktı. Bu sayede yeni teknik icatlarda rastlantının payı gitgide azaldı. Onun yerine bilinçli araştırmalara dayanan buluşlar aldı. Ancak her iki halde de belli bir bilgi birikimi şart. Şarlatanın ise böyle bir birikime ihtiyacı olmadığı anlaşılıyor. O her sorunu sezgisine veya tanrı vergisi özel becerisine dayanarak çözebildiği iddiasında. Hem de dediğim gibi ortodoks bilimden çok daha kolay ve çabuk. Bu özel tanrı vergisi yetenekleri şarlatanları öğrenme külfetinden de kurtarıyor. Oysa küçük çocuklar konuşmasını, yürümesini, hatta yemek yemesini bile ana babalarından öğrenirler, öyle değil mi? Kuşların bile ötmeyi böyle öğrendikleri biliniyor. Şarlatanın bir şeyi bilmek veya bir işi becermek için öğrenmeye ihtiyacı yoktur. Zira onun buluş ve keşifleri ya içine doğmakta ya da ona gizli bir güç tarafından ilham edilmektedir. Modern meteorolojinin ancak 24 saat sonraki hava durumunu %95 isabetle tahmin edebildiği günümüzde, bilmem kaç yılında Japonya'nın hangi kentinde bir depremin binlerce insanın ölümüne neden olacağını doğru tahmin edebildiklerini iddia eden falcıları hatırlayın. Bu noktayı şimdilik daha fazla irdelemekte yarar görmüyorum. Bilinen gerçek şu ki bugün bir yandan modern teknoloji kendi yolunda ağır aksak ilerleye dursun, her pratik sorunu kısa yoldan çözdüğünü ve her derdin çaresini bilim adamlarından daha iyi bildiğini iddia eden bir sürü şipşakçı var. Bunların bir kısmını okültizm başlığı altında incelemiş bulunuyoruz. Ancak pratik beceri bakımından sanırım en önemlileri tıp alanında cirit atan şarlatanlar. Zira bunlar çok büyük bir insan grubunu etkileyebiliyorlar. Dolayısıyla zararları da o derece büyük olabiliyor. Bu nedenle bu bölümü tümüyle tıp şarlatanlarına ayırmayı uygun gördüm. Bölümün birinci kısmında tüm dünyada icrayı sanat eden şarlatanları, ikinci kısmında bizim şarlatanlarımızı inceliyorum. A. Tıp dünyasında rastlanan şarlatanlıklar. Tıbbın belki en çok şarlatanlığa elverişli bir alan oluşunun başlıca nedeni burada şarlatanın foyasının kolayca anlaşılamayışı. Örneğin birisi bir perpetuum mobil makinesi icat ettiğini mi iddia ediyor? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz diyerek kendisini makinesini çalıştırmaya davet edersiniz. Çalıştırabiliyorsa ne âlâ ama çalıştıramıyorsa demek adam şarlatanın biriymiş der geçersiniz. Türkçede bir söz vardır. Halep oradaysa arşın burada diye. Herhalde bu söz şarlatanlar için düşünülmüş olmalı. Tıptaysa iş bu kadar basit değil. Nitekim adam ben bütün kanser türlerini iyileştiren bir ilaç buldum diye ortaya çıkıyor ve inanmazsanız bir deneyin diyor. Ve siz kanser uzmanı olmadığınız için belki de dediği doğrudur der gibi bir tavır alıyorsunuz. Hele ağır bir kanser hastasıysanız veya kanser hastası bir yakınınız varsa adamın dediğine inanıvermek arzusunu duyuyorsunuz. Bunun da nedeni şarlatanın sizde yeni bir umut ışığı uyandırmış olması. Tıbbın şarlatanlığa en elverişli alan olmasının bir başka nedeni de yalnız tarih boyunca değil bugün bile tıp biliminin her derdin devasını bulamamış olmasıdır. Bu nedenle her türlü olur olmaz spekülasyona açık bir alan. Nitekim ihtiyaç duyulan herhangi bir malın kalitelisinin yeterince üretilemediği bir pazarı bu malın kalitesizinin hatta sahtesinin istila etmesi kaçınılmazdır. Tıbbın son yüzyılda büyük başarılar sağladığını, bazı hastalıkları neredeyse kökünden kazıdığını, akıl almaz yeni teşhis ve tedavi yöntemleri geliştirdiğini biliyoruz. Bu nedenle kuduza yakalanmış birinin üfürükçüye, kolu kırılan birinin kırık çıkıkçıya koştuğu pratik imkansızlıklar dışında artık görülmüyor. Ancak kanser gibi modern tıbbın her zaman baş edemediği hastalıklar söz konusu olunca şarlatanlara gün doğmakta. Bunlar bulduklarını iddia ettikleri mucizevi ilaç ve tedavi yöntemleriyle birer kurtarıcı edasıyla sahneye çıkabilmektedirler. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Artık eskisi gibi kolerayı, tifoyu, sıtmayı hatta veremi ortodoks tıptan farklı özel yöntemlerle tedavi ettiklerini iddia eden şarlatanlara pek rastlanmıyor. Nedeni çok basit. Bu hastalıkların tedavisi konusunda bilimsel tıpla yarışmalarına imkan yok. Ama gene de modern tıbbın bütün çabalarına rağmen derdine deva bulamayan bir veremli son çare olarak bir şarlatana başvurabilir. Zaten şarlatanların ağına en kolaylıkla yakalananlar bu tür çaresiz hastalar. Kanser, AIDS ve bazı ağrılı hastalıkların şarlatanlığa çok elverişli olmalarının asıl nedeni bu tür hastalıklara ait bazı vakalarda bilimsel tıbbın bir yerden sonra çaresiz kalması. Oysa insanoğlu derdine gene de bir çare bulunabileceği umudunu kolay kolay yitirmiyor. Denize düşen yılana sarılır misali, onun bu umudunu güçlendirebilecek herhangi bir kimseye inanmaya hazır duruma geliyor. İşte burada tıpta şarlatanlığın ana kaynağına parmak bastığımı sanıyorum. Asıl sorun insanoğlunun yaşam savaşında karşılaştığı güçlükleri aşıp veya pratik sorunlarını çözüp ayakta kalmayı başarması sorunu. Bunlardan bazıları az, bazıları çok ama küçük bir bölümü de hayati bir önem taşır. Köylünün arabasının tekerleğinin kırılması, ürününü tehdit eden kuraklık tehlikesi kadar önemli değildir. Zira tekerleği kısa zamanda tamir edilebilir veya ettirilebilir. Buna karşılık kuraklığa çare bulması mümkün değildir ve işte o zaman köylünün, hoca efendinin vaatlerine kavulup yağmur duasına çıkması tek çare gibi gelebilir. Sırası gelmişken neden insanlar su baskınlarına yol açan yağmurları durdurma duasına çıkmazlar acaba? Ürününü kurtarmak şüphesiz köylü için çok ciddi bir sorundur ama canını kurtarmak daha da ciddi bir sorundur. Nitekim insan büyük bir hastalık salgını olduğunda veya öldürücü diye bilinen bir hastalığa yakalandığında bu tür bir sorunla karşı karşıyadır. İşte özellikle bu tür durumlarda insanoğlu şarlatanların tuzağına çok daha kolaylıkla düşebiliyor. Çünkü bilimin ve teknolojinin çaresiz kaldığı durumlarda ona tek umut veren şarlatan oluyor. Bu umut kavramı üzerinde biraz durmamız gerekecek. Zira şarlatanı tehlikeli kılan da kendi kesesini doldurmak için bol keseden umut dağıtması. Umut bir arzunun gerçekleşebileceği inancıdır. Böyle bir inancın bazen en umutsuz gibi görünen durumlarda can kurtarıcı bir rol oynayabildiğini sayısız örneklerinden biliyoruz. Bu tür bir inanç sayesinde açık denizde dalgalarla boğuşan bir kazazedenin veya bir dağın buzlu uçurumlarına yuvarlanmış bir dağcının hayatta kalmayı başardığı çok görülmüştür. Aynı şekilde tıp uzmanlarının iyileşemez diye gözden çıkardıkları bazı umutsuz vakaların sonradan iyileştikleri biliniyor. Ancak bu neyi kanıtlar? Beklenmedik bir mucize olduğunu mu? Şüphesiz hayır. Bu sadece bir hastalığın seyri ve sonu hakkında kesin bir şey söylenemeyeceğini gösterir, hepsi o kadar. Bu da çok normal. Zira değil son derece karmaşık fiziksel ve manevi faktörlerin işe karıştığı sağlık ve hastalık alanında, sadece fiziksel faktörlerin rol oynadığı meteoroloji alanında bile uzun vadeli kesin tahminlerde bulunmak imkansız. Gerçi geçmiş dönemlere kıyasla meteoroloji alanında olduğu gibi tıp dünyasında da tahminlerin doğru çıkma şansı her geçen gün artıyor. Ama %100 doğru tahminde bulunmak gene de mümkün değil. Belki hiçbir zamanda olmayacak. Ama isterseniz biz gene tıpta şarlatanlık sorununa dönelim. Başta da ima etmeye çalıştığım gibi bu alan umut bezirganlığına çok elverişli olduğu için şarlatanları kendine çekiyor. Umut çiçekleri de en çok korkunun kol gezdiği yerlerde açar. İnsanın en çok korktuğu şey ise ölümdür. Ölüm habercileri olmaları nedeniyle de ağır hastalıklar ikinci sırada yer alır. Açlık çekmek, yersiz yurtsuz kalmaktan tutunuz, istediği kızı elde edememeye varıncaya dek pek çok durum insanı korkutur, tedirgin eder, kaygılandırır. Kısacası insan mutluluğunu tehdit eden her şeyden korkar ama sanırım bu korkuların en güçlüleri ölüm, hastalık, kötürüm kalma korkularıdır. İşte size şarlatanların rahatlıkla at oynatabilecekleri bir alan. İş bununla da bitmiyor. İnsanların bir de arzuları ve özlemleri var biliyorsunuz. Zengin, akıllı, güzel, güçlü, kuvvetli, işinde başarılı olma, yükselme arzuları bunlardan birkaçı. Bu arzularınızı kısa yoldan ve kolaylıkla tatmin edebileceğinizi vaat eden şarlatanlar da var. Bu kişilere de umut tacirleri veya umut bezirganları demek yerinde olur sanırım. Bir değnekle su veya petrol bulabileceklerini vaat edenler olduğunu daha önce görmüştük. Güzel bir vücuda, taze bir tene, huzurlu bir aile yaşamına ve bunlar gibi daha pek çok nimete kavuşabileceğinizi vaat edenler de var. Komik bir operaya konu olan aşk iksiri satanlar bile olduğunu hatırlatırım. Daha önce de bir nebze dokunmuştum. Her söylenene inanıverme eğilimi şarlatanların en çok yararlandıkları bir zayıflık. Bu eğilim en çok da insanların korku ve arzularının işe karıştığı durumlarda kendini gösteriyor. Nitekim bir insana akıllı, güzel, becerikli gibi olumlu, gurur okşayıcı sıfatlar atfettiğiniz zaman o kişi kolaylıkla bu sıfatlara gerçekten de sahip olduğuna inanmak ister. Buna karşılık korkulan ve arzulanmayan şeylere gerçek oldukları zaman bile inanmak istemeyiz. Bu vesileyle burada dostum Profesör Sedat Katırcıoğlu'nun çok özlü bir sözünü anmak isterim. Herkes öleceğini bilir ama kimse öleceğine inanmaz, inanmak istemez. Korku, arzu ve özlemlerin insan inançlarını gereğinden fazla etkilediği durumlarda özlemsel düşünüşten söz ediyoruz. İngilizce'de wishful thinking deyiminin karşılığı olarak kullandığım bu deyim aslında insanın inançlarını kuvvetle etkileyen bütün duyguları kapsıyor. Korku, arzu, özlem gibi. Ancak özlemin daima olumlu bir içeriği olduğu için korku veya kuşku duygularının inançlar üzerindeki etkilerini de aynı deyimle ifade etmek yadırganabilir. Belki baştan beri duygusal düşünüş gibi bir deyim daha uygun olurdu ama nasıl fizikte hızlanma anlamına gelen acceleration hem hızlanma hem de yavaşlama anlamında kullanılıyorsa, özlemsel düşünüş deyiminin de hem olumlu hem olumsuz duygularının etkisini dile getirdiğini hatırlamalıyız. Büyük dinler, politik ideolojiler, hatta birçok ahlak öğretileri, hatta ekonomik öğretilerin bir bölümü daha çok bu tür bir düşünüşün ürünüdürler. Nitekim tek tanrıcı dinlerin insana bir yandan ölümsüzlük vaat ederken, öte yandan insanı cehennem ateşiyle korkuttuğunu biliyoruz. Adil, özgür ve müreffeh bir toplum hayatına karşı duyulan güçlü arzu da Marksçılık gibi bazı politik ideolojilerde ifadesini bulmuştur. Bu tür din ve ideolojileri üretmiş olanların, insanların duygularını etkileyerek inançlarını, inançlarını etkileyerek davranışlarını etkilemek istedikleri amaçlarının pratik olduğu yatsınamaz. Ancak burada bir şarlatanlık söz konusu olmasa gerek, zira herhangi bir konuda şarlatanlıktan söz edebilmemiz için o konuyla ilgili sorunların çözülmesini sağlayacak bilimsel yöntemlerin geliştirilmiş olması gerek. Biz ancak güvenilir bilimsel çözüm yollarının var olduğu bir alanda güvenilirliği son derece şüphe götürür yöntemlere başvurulduğu zaman şarlatanlıktan söz edebiliriz. Bilindiği gibi hukukta yasaların olmadığı yerde suçtan, dolayısıyla suçludan söz edemiyoruz. Nulla crimen sine lege. İ. Tıbbın bilim olarak doğuşu. Bu söylediklerimiz tıp için de haydi haydi geçerli. Ortada bir tıp bilimi olmadan şarlatanlıktan söz edemezsiniz. Zira bir işi yapmanın doğru yolunu bilmediğiniz sürece kimin doğru kimin yanlış yoldan gittiğini bilemezsiniz. Tıbbın ancak 19. yüzyıl ortalarından sonra bilimsel bir nitelik kazandığını göz önünde tutarsak, tıpta şarlatanlığın da ancak bu tarihten sonra söz konusu olabileceğini düşünebiliriz. Yalnız bugünkü anlamda olmasa bile birçok bilimlerin, bu arada özellikle tıbbın, ilk biçimlerinin eski Yunan'da ortaya çıktığını görüyoruz. Nitekim Koslu ünlü hekim Hipokrat okulundan bir hekimin, bu Hipokrat'ın kendisi de olabilir, yazdığı kutsal hastalık üzerine epilepsi başlığını taşıyan kitapta belki de tarihte ilk kez bilim adamı şarlatan ayrımının yapıldığını görüyoruz. Üstelik yazar bu ayrımın gerekçelerini de açıkça belirtiyor. Bana kalırsa bu hastalığı ilk defa kutsal diye niteleyenler şimdilerde sihirbaz, maji, arınmacı, kataroto, düzenbaz, hagurtay ve şarlatan, halazons dediğimiz türden kişilerdi. Bunlar tam da çok dindar ve çok bilgiç olduklarını iddia eden kişiler. İşe tanrıları karıştırarak uygun bir tedavi uygulamadaki başarısızlıklarını örtbas edebildikleri gibi hastalık konusundaki bilgisizliklerini saklamak için de hastalığın tanrısal olduğunu söylüyorlar. Sözlerini dikkatle seçerek hastalara banyo yapmaktan ve birçok yiyecekleri yemekten geri durmalarını, ayrıca manen arınmalarını ve tanrılara yakarmalarını salık vererek tedavilerinden ötürü ileride kendilerine bir laf gelmesini önlemeye çalışıyorlar. On the Sacred Disease adıyla Grenzman tarafından 1968'de yayımlanan çeviriden J.E.R. Lloyd'un yaptığı alıntıdan. Bakınız, Magic, Reason and Experience, Cambridge, UP 1990, sayfa 16. İsa'dan önce 5. yüzyılın sonu veya 4. yüzyılın başında yazıldığı tahmin edilen bu kitapta şarlatanların bu derece özlü bir tasvirine rastlamak gerçekten çok şaşırtıcı. Burada sözü edilen hekimlerin daha çok tapınaklarda icrayı sanat ettikleri ve kendilerine tanrıların sözcüsü havasını verdikleri anlaşılıyor. Yazar bunları şarlatanlıkla suçlarken başlıca iki gerekçe öne sürüyor. Bunlardan biri teorik, öteki pratik. Teorik gerekçe epilepsinin nedeniyle, pratik gerekçe ise hastalığın tedavi yöntemiyle ilgili. Hastalığın nedeni konusunda yazar şöyle diyor: benim kanımca kutsal hastalık başka herhangi bir hastalıktan daha fazla tanrısal veya kutsal değil. Tam tersine nasıl öteki hastalıklara yol açan doğal bir neden varsa, bunun da kendine göre bir doğası, physis ve belli bir nedeni var. AE sayfa 16. Tedavi daima teşhise bağlı olduğundan, şarlatanlar tanrıların yol açtığı bir hastalığı gene onların iyileştirebileceği varsayımından kalkarak, hastalara arınma ve tanrılara yakarma gibi sihirbazlık kokan yöntemleri salık veriyorlar. Yazarın muarızlarını eleştirirken onları sadece bilgisizlikle değil ayrıca aldatma, sahtekarlık, tutarsızlık hatta dinsizlikle suçladığı görülüyor. Bilgisizlik suçlamasını anlamak zor olmasa gerek. Açıkçası epilepsinin doğal nedenini bilmiyorlar. Bir şeyi bilmemek ayıp değil elbet ancak bilgisizliğini işe tanrıları karıştırarak gizlemeye kalkışmak düpedüz sahtekarlık. Şarlatanların burada başvurdukları bir kurnazlık da şu. Eğer hasta iyileşirse bunu hemen kendi hazakatlarına yorabilecekler ama iyileşmezse suçu tanrılara veya hastaya yıkabileceklerdir. Bu tutumun bir benzerine hemen bütün modern şarlatanlarda da rastlıyoruz. Dinsizlik suçlamasına geçmeden bir noktayı vurgulamak istiyorum. Koslu hekimin hastalıklara bilimsel bir şekilde yaklaştığını söylemenin ana nedeni, bugün de bilimlerin temel kuralı olan bir ilkeyi bütün açıklığıyla dile getirip uygulamış olması. Doğadaki her olayın doğal bir nedeni veya nedenleri vardır. Bilim adamının da görevi bu nedensellik ilişkilerini bulup meydana çıkarmaktır. Doğaüstü veya doğa dışı gizli kuvvetleri işin içine karıştırdığımız yerde sihirbazlık veya şarlatanlık başlar. Nitekim Kutsal Hastalık Üzerine'nin yazarı sonuç olarak şöyle diyormuş. Her hastalığın kendi doğası ve gücü, nedeni vardır. Kaldı ki hiçbir hastalıkta anlaşılmaz, açıklanamaz veya tedavi edilemez bir yan yoktur. Dolayısıyla doktorun arındırma ve sihre veya bu tür yöntemlere başvurması gerekmez. Bakınız AE sayfa 21. Belki de aynı yazara ait olan bir başka Hipokratik eserde, hava, su ve yerler üzerine, aynen şu cümle geçiyor. Her hastalığın doğal bir nedeni vardır. Doğal bir nedeni olmadan hiçbir şey meydana gelmez. AE sayfa 28. Bu her olayı doğal yani gözlenebilir nedenleriyle açıklama fikrinin köklerini Sokrat'tan önceki doğa filozoflarında, fizyolojiyo, aramak gerektiğini biliyoruz. Ancak bu fikri hiç ödün vermeden uygulayanların başında Hipokrat okulu hekimlerinin geldiğini görmek gene de oldukça şaşırtıcı. Zira tıp biliminin bugün 24 yüzyıl öncesine kıyasla çok uzun bir yol almış olmasına rağmen şarlatanlardan geçilmediğini görüyoruz. Gerçi Lloyd'un da belirttiği gibi Hipokratçı hekimin epilepsiyi açıklaması dolayısıyla salık verdiği tedavi yöntemi de işe yarar türden değil. Lloyd, Koslu hekimin epilepsinin gerek açıklaması gerekse tedavisi konusunda saldırdığı şarlatanlar kadar çaresiz olduğunu söylüyor. Bakınız AE sayfa 49. Ama bir bilim adamının izlemesi gereken temel ilkeler bakımından şarlatanlara yönelttiği eleştiri ve suçlamalarda gene de tümüyle haklı. Nitekim bugün de tıp alanında tam açıklanamayan, dolayısıyla tedavisi iyice bilinmeyen hastalıklar var. Ancak bilim adamları bunların gerek açıklanması, gerekse tedavileri konusunda hangi yolların izlenmesi gerektiğini biliyorlar. Dediğim gibi bir şeyi bilmemek ayıp değil, hatta Koslu hekim gibi bildiğini sanmak da ayıp değil. Ama bilmediği halde biliyor görünmek bağışlanamaz bir kusur. Şarlatanların yaptığı gibi bilgiçlik taslamaksa hiçbir şekilde onaylanamaz bir tutum. Önemli olan bilgi üretimi söz konusu olduğunda bazı araştırma ve değerlendirme kurallarına uygun davranabilmek. Bunların başında da doğada her şeyin bir neden-sonuç bağlantısı içinde olup bittiği, dolayısıyla hiçbir açıklamada doğaüstü, doğa dışı veya tanrısal nedenleri işe karıştırmamak gerektiği kuralı geliyor. Doğa filozoflarının ardından bu kuralı uygulamış olma şerefi Koslu hekimlere ait. Bunların en büyük üstünlükleri doğa yasalarına hiçbir istisna tanımamaları, dolayısıyla her türlü olağan dışı veya mucizevi olaya inancı ilkece yatsımaları. Düşünün ki Newton gibi bir bilim adamı bile Tanrı'nın bazen doğal olaylara karışabileceğine, dolayısıyla doğa yasalarında bazı küçük değişiklikler yapabileceğine inanıyordu. Hiçbir hastalığın tanrısal olamayacağını vurgulamaları da bundan. Bazı olayları açıklamakta güçlük çekebiliriz, hatta tümüyle aciz kalabiliriz. Yalnız bu hemen gizli bazı güçleri işe karıştırmamızı gerektirmez. Bilim adamının bu tür anlaşılamayan olayları doğal nedenlerle açıklayıncaya kadar sabırla beklemekten başka yapabileceği şey yoktur. Bir olayı gizli yani bilinmeyen güçlerin müdahalesiyle açıklamak, yani onu bir mucize olarak görmek, mantıkta karanlık olanı daha da karanlık olanla veya bilinmeyeni daha az bilinenle açıklama denilen düşünme yanılmasından başka bir şey değil zaten. Şarlatanların bilgiçlik tasladıklarını da en çok bu tür açıklamalara başvurmalarından anlıyoruz. Koslu hekimin şarlatanları tutarsızlık ve dinsizlikle suçlamasına gelince, tutarsızlık hastalara hem bazı yiyecekleri ve giyecekleri yasaklamaları hem de tanrıları işe karıştırmalarından kaynaklanıyor. Öyle ya, epilepsiye tanrılar neden oluyorsa onu iyileştirmek de tanrıların işi olmak gerekmez mi? Hem tanrıların işine karışmak, yani hastalara şunu yap bunu yapma demek, onların gücünden şüphe etmek anlamına gelmez mi? Bu ise dinsizlik değil de nedir? Dolayısıyla yazara göre herhangi bir hastalıktan tanrıları değil, hastalıkla her zaman birlikte ortaya çıkan şeyi, yani hastalığın doğal nedenini sorumlu tutmak gerekir. A.E. sayfa 55. Anladığım kadarıyla tıpkı bugün olduğu gibi Hipokrat zamanında da ortodoks hekimlerle hekim geçinen şarlatanlar arasında müthiş bir rekabet varmış. Bu yarışta kısmen bugün de olduğu gibi şarlatanların daha başarılı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Unutmayalım ki o zamanın hekimleri ancak rasyonel düşünmesini bilen insanlara, şarlatanlarsa her tür sihir ve kehanete inanan, çoğu da dindar halk yığınlarına hitap ediyorlardı. Gerçi Lloyd'un da belirttiği gibi Hipokratçı yazar şarlatanlara kıyasla teorik açıdan daha sağlam bir pozisyonda. Zira öne sürdüğü teorileri destekleyen akla yakın kanıt ve belgeler sunabilecek durumda. Ancak pratik açıdan ikinciler daha avantajlı durumda. Zira bir insanın başarısı hitap ettiği kimselere bağlı. Oysa şarlatanların her şeye kolayca kanı veren bilgisiz ve de aptal halk yığınlarına seslendiğini unutmayalım. Kutsal hastalık üzerinenin yazarının ileri sürdüğü kanıtların akla yakınlığı da dinleyicinin kalitesine bağlı. Bu nedenle bu kanıtlar rasyonel düşünüşün sihiri yenmesini sağlayamadı. Ancak akıl dışı inançların eleştirisi meyvelerini yavaş yavaş veren bir düşünme geleneğinin doğmasına yol açtı. Bilimin ilerlemesi ve her geçen gün güvenilir bilgiler üretmesi büyük ölçüde ilk Yunan filozoflarının önayak olduğu bu sistemli ve kapsamlı şüphecilik sayesinde mümkün olmuştur. Bakınız A.E. sayfa 250-25. Belki konumuzu doğrudan ilgilendirmiyor ama gene de Hipokrat külliyatından Hava, Su ve Yerler başlığını taşıyan bir başka eserde de yazarın her türlü doğaüstü güçlere inananlara karşı kıyasıya bir savaş açmış olduğunu hatırlatmadan geçemeyeceğim. Yazar bu eserinde hastalıkları arınma ve tanrılara yakarma gibi uydurma yöntemlerle iyi etmeye kalkışan ve bilgisizlikleriyle çaresizliklerini tanrısal güç kılığı altında gizlemeye çalışan palavracılarla köşe başı peygamberlerine veryansın ediyormuş. Bakınız Theodor Gompers, Greek Thinkers 1, sayfa 312. O günkü Yunan tıbbının bugünkü anlamda bilimsel olduğunu iddia edecek değilim. Zira bilimsellik de başka birçokları gibi relatif, yani içeriği yer ve zamana göre az çok değişen bir kavram. Ancak Kostlu yazarın zamanının şarlatanlarına saldırırken başvurduğu kanıtlar her zaman için ve her yerde geçerli. Dolayısıyla haydi haydi bilimsel kanıtlar. Hastalıkların kaynağının tanrısal olduğu iddiasını çürütmek için öne sürdüğü şu akıl yürütmenin mantıksal ustalığına bakın. Eğer bütün bu ağrılar arınma ve salık verdikleri benzer tedavi yöntemleriyle giderilebilseydi, insanların acı çekmesine yol açan bu hastalıkların buna benzer başka yollardan meydana getirilmesine ne engel olabilirdi? Ne var ki o zaman da hastalıkların nedeni tanrısal değil, insansal olurdu. Zira bir hastalığı sihir ve arınma yöntemleriyle ortadan kaldırabilen bir hekim, başka yöntemlere başvurarak onu meydana getirebilirdi ki, bu tanrısal yöntemlerin ve etkinliklerin sonu demek olurdu. A.E. sayfa 312. Yazar bu kanıtını çok ilginç olan bir başkasıyla şöyle destekliyor. Zira bir insanın kurbanlarla, büyülerle ayı yere indirebileceği ve güneşi gözden uzaklaştırabileceği, fırtınayı durdurup iyi havayı geri getirebileceği iddiası doğru olsaydı, bunun hiçbir tanrısal yanı olmadığını, tam tersine olan biten her şeyin insan işi olduğunu söylerdim. Zira bütün bu gibi durumlarda Tanrı'nın gücü insan zihninin boyunduruğu altına girmiş olurdu. Lloyd'un andığı bir pasajda kutsal hastalık üzerinenin yazarı da hemen hemen aynı şeyleri söylediğine göre bu iki kitabında aynı yazara, büyük bir ihtimalle Hipokrat'ın kendisine ait olduğu anlaşılıyor. Bakınız Lloyd A.E. sayfa 19.